Padişahlar Taşlaması, Gülmece Koşuk, Ömer Nida, 1. Kaset 1. Yüz, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul 1996. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 31 Mayıs 2005. Okuyan Müberra Ellialtıoğlu. Ömer Nida için. Çoğu sanat dergi ve gazetelerinde görülen ve şiirleriyle belli bir düzeye gelmiş olan Nida, ünlenmeyi ve kişisel çıkar kaygılarını bir yana bırakıp politik mücadelesinin içine girmiştir. O dönemde sanatı politikadan soyutlayarak hiçbir yere varılamayacağını anlamış olması elbette önem taşımaktadır. Bu görüş ve anlayışa kendini adamış olması, sorumluluğunu, kısaca bilincini eylemiyle belirlemesi bir sanatçı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu türlü davranan çok az sayıdaki sanatçıdan biridir. Güngör Gençay. Yürekle akıl bir araya gelir mi diyeceksiniz. Erbabı yaparsa gelir, öteye bile geçer. Özgün ürünlerinden de anlaşılacağı gibi Ömer Nida'nın olağanüstü bir yaşam öyküsü var. 1929 yılında Trabzon'da doğdu. Çoğunluğu güzel sanatlarla uğraşan İstanbul kökenli bir ailedendir. Küçük yaşlardan başlayarak girip çıkmadığı iş yok gibidir. Lodosçuluk bile yapmıştır. Çıldırasıya yaşam tutkusu ve çalışma zorunluluğu kuşkusuz yığınla serüveninde birlikte getirmiştir. Buna karşı insanlığın kültür kalıtına duyduğu susuzlukla yaşamış, özel eğitim görmüştür. Okul yaşamı Mapavri'de Çayeli başlamış, Mardin'de, Trabzon'da, Yozgat'ta sürmüş, Beyoğlu Atatürk Erkek Lisesi'nde noktalanmıştır. Kendine özgü yorumlarla oyunlar sergilemiştir. Bu konuda çeşitli ürünler ortaya koymuştur. Şiirleri 1952 yılından başlayarak pek çok dergi ve gazetede yayımlanmıştır. Sanatta sosyalist biçimi yeğlemektedir. Tipin ilk üyesidir. Politik savaşımını belgesel bir yapıtla yansıtmıştır. 10 yıl Adana Sümerbank Bez Fabrikası'nda, 10 yıl Akbank Genel Müdürlüğü'nde muhaberat ve hisse senetleri şefi olarak çalışmıştır. SSK'dan emekli oldu, evli, 3 çocukludur. Uzun yıllar sanat çalışmalarını düzenli bir biçimde sürdüren Nida'nın tüm yapıtları yayın evimizce 19 ayrı eser olarak yayımlanmaktadır. Sunu. Padişahlar Taşlaması, şairin kendi deyişiyle yorumsuz olarak ortaya koyduğu bir Osmanlı destanıdır. Sözüne ettiğimiz yorumun, olaylar ve bunun kronolojik bütünlüğü olarak anlaşılması gerektiğini vurgulamak isteriz. Çünkü Osmanlı tarihi bir olgudur. Bugüne dek bu olgular yorum yapılamaz gerçekler olarak kafamıza sokulmuştur. Oysa olgu içindeki olaylar, hatta olgular bile her zaman yoruma açıktır. Örneğin, Katerina Baltacı, Kanuni'nin oğlunu öldürtme, Deli İbrahim'in havuza altın atma olayları bir olgudur. Ancak Katerina gerçekten orospu, Kanuni bir katil midir? Bunların ne olup ne olmadıkları toplumların ve bireylerin değer yargılarına göre değişir. Demek oluyor ki yorum belli bir değer yargısı üzerine oturmuştur. Ülkemizde dinsel ve genetik çemberler gittikçe daralan yörüngeler çizmektedir. Böylesi baskılar altında bilimsel bir bakışla Osmanlı tarihine el atmanın bile yüreklilik işi olduğuna inanıyorum. Padişahlar Taşlaması, şiirin içinde bulunduğumuz politik ortam bakımından tam gerekli olduğu bir dönemde yazılmış olması başlı başına övgüye değer. Bir zamanlar Osmanlıların kendilerine Türk denmesinden utanç duydukları bilinen bir gerçektir. Yani bizden utanç duyanların torunlarıyız. Peki bu torunların çok büyük dedeleri hakkında söz etmeye, düşüncelerini söylemeye hakları yok mu? Var elbette. Hem istenmese de bunun önüne geçmek olası değildir. Mizahla söylenir ama gene söylenir. Bilindiği gibi her insanın yaşamında mizahsal bir kaynak vardır. Mizah kilit tanımaz. Gerek yaşamın, gerekse şiir serüveninin içinde mizahın büyük yeri olan Ömer Nida'yı okuyalım. Uzun süreli bir çalışmanın ürünü olan Padişahlar Taşlaması'nın kalıcı bir yapıt olduğunu göreceksiniz. Güngör Gençay, İstanbul 1987. Osmanlı padişahlarının erilecek yönleri yanında birçok yönlerinin de övülecek nitelikte olduğunu çok iyi biliyorum. Bu nedenle padişahlar övgüsünü de kısa sürede okurlara sunmayı borç sayıyorum. Ömer Nida. 1. Konar göçer idik, Türkistan'dan düşerek yola geldik Anadolu'ya. Önce Osman Bey çıktı sahneye. Yıl 1300, ilk harcını koyuverdi devleti Aliye'nin. Temeli atılmış oldu 600 yıllık muhteşem saltanatın. Okuma yazması olmasa da işini bilirdi Kara Osman. Amcasını öldürüp tahtı uğruna ilk cinayeti işledi Hazret. Bilecik Tekfuru'nun düğün çağrısına 40 sandık armağan ile varıp, armağan yerine sandıklardan kılıçlar ellerinde Allah Allah diyerek Osmanlı Bahadır ve Leventlerini çıkartıp duman etti ortalığı Devletlum. Korkudan titredi güzel gelin Helofira. Yarhisar Tekfuru'nun kızı, gözyaşları döküldü yanaklarından, şöyle hüzünle baktı padişaha. Hamiyetli Osman Bey'imiz uygun görmüş olacak ki güzel gelini hemen alıverdi oğluna ve ilk kez bir başka soydan karma yaparak yola çıkmış oldu şanlı gazimiz. Bursa'da kale içine kondu, Hakk'ın rahmetine kavuştuğunda. 2. Küffar beldelerini ıslah etmek üzere sahneye atılınca Orhan gazimiz kendini ıslah etmemişti daha. Helofira az gelmiş neylesin, hem tatlı gelmiş ki Orhan'ımıza Bizans imparatorunun kızı Teodora'yı da alıp cıcığını çıkardı Rum dilberlerinin. Tanrı buyruğunu yürütmek için ölen ölür, kalan sağlar bizimdir deyip habire kılıç salladı şürekası. Kolay mı devlet meap olmak yedi düvelde, İzmit, İznik, Gemlik derken birçok Bizans şehrini şıpbadak alıverdi. Kılıçtan geçirilen Rumların karıları kapanınca ayaklarına Orhan'ın bunlarla evlenmeyi emretti saray mensuplarına ve yüzünü güldürdü Rum dulların. İyi yürekli sultanımız bilginlere saygılı imiş. İlk kez mescitler, camiler, medreseler, hastaneler yaptıran imiş. Saraydaki resmini gördük. Saçları sarı, gözleri mavi imiş. 34 yıllık hükümdarlıktan sonra Orhan Bey'imiz de katıldı ölüler kervanına. 3. Derken yüce azametli sultanımız 1. Murat çıktı tahta. Ellerini bir avuşturdu ilkin, kardeşi Halil ile İbrahim'i bir güzel boğdurarak, oğlu Savcı Bey'in gözlerine mil çektirip, onu da boğazlatarak, kaplıcalarda içip göbek attıktan sonra kuşattı Edirne'yi bir solukta ve kattı Osmanlı topraklarına. Savaş ganimetleri bol dönemdi nasıl olsa. 40 koç, 40 dana, 40 deve kurban etti sünnet düğününde çocuklarına. 40 gün ağırlandı konuklar, hepsi de uğurlandı armağanlarla. Kıskandı bu sünnet düğününü pipisi kesilmemiş çocuklar. 37 kez savaştı hamasetli sultanımız. Osmanlı topraklarını genişletti. Sırp sındığı, 1. Kosova derken ve kaplıca sanıp savaş alanında gezerken yaralı düşmüş bir Sırplının bıçak darbeleriyle canından oluverdi padişahımız. Ama Bulgar kralının kız kardeşi Maria'nın ve de Konstantin'in az kullanılmış eski eşi Tamara'nın tadına baktı evvelallah. İç organları Kosova sahrasına gömüldü, cenazesi Bursa'ya getirildi. Varıp okumalı bir Fatiha, ya Bursa'ya ya Kosova'ya. 4. Maria'dan doğma 1. Beyazıt yıldırım gibiydi maşallah. Önce 4 kardeşin kanına girdi, fırtına gibi esti savaş alanlarında ve Haçlı ordusuna karşı çarpışıp bir kat daha büyüttü Osmanlı toprağını. Tanrı yardım ederken padişahımıza bu kez yenili verdi Timur'a. Ankara Ovası'nda sonunda tutsak düşüp azametli iken harabatlı oldu sultan. Fazlaca dayanamadı tutsaklığa. Derken dinen caiz olmasa da 13 yıllık saltanatından sonra kendi elleriyle kıydı canına. 5. 1413'te 1. Mehmet çıktı tahta. Öyle bir çelebiydi ki bilemezsiniz. Apışıp kalırdınız kurnazlığına. Yarım düzine kardeş içinde taht kavgasına başladığında rehin bıraktı kardeşlerini, tutuklatabildi Bizanslılara. Sonra Musa abisini de öldürtüp oturdu sultanımız tahtına. Ankara Savaşı'nda Osmanlı ordusunun yenileceğini anlayınca Haşmet Meap sıvıştı savaş alanından, dedi ki Çelebi Sultan. Timur'un sancak beyliğini de yapmıştı hünkâr, gösterdi çelebiliğini halka. Şeyh Bedrettin'im, Börklüce Mustafa'm, Torlak Kemal'im kurban gitti Çelebi'nin kurnazlığına ve bunca ayak oyunlarından sonra ağrılarla kıvrandı Devletlum. Başına çivi çakılmışçasına, cartayı çekti genç yaşında. varalım isterseniz Bursa'da Yeşil Türbe'deki kabri başına. 6. 1421'de 2. Murat çıkınca tahta, önce amcasını yenilgiye uğratıp, Edirne Kale Burcu'nda asıp sallandırarak ve küçük kardeşi Şehzade Mustafa'ya aynı yöntemi uygulayarak astırdı incir ağacına. Sonra biraz soluk aldı hiddetli sultanımız. Öteki kardeşlerinin de mil çektirip gözlerine emir verdi hamiyetlum, Bursa'da otursunlar diye. Sanatı ve bilimi seven, bu denli çok savaş kazanmış sultan görülmemişti tarihte. Yalnız Belgrad'ı alamadı devletlu, tüm antlaşmalara saygı gösterip en şaşalı dönemde bile alçak gönüllüydü gene de. Filozofluğu da yok değildi hani. Varalım bir iki gün zikredelim dünyayı. Bize ısmarladılar mı bu yalan dünyayı? Saki getir, getir yine dünkü şarabımı. Söylet dile getir cengüre babımı. Ben var iken gerek bana bu zevk, bu safa. Bir gün gele ki görmeye kimse türabımı. Diyerek Sırbistan kralının kızını alıp şanına şan kattı padişahımız. Varna 2. Kosova savaşlarından sonra baş ağrısına tutuldu muradımız. Edirne'de kazıldı toprağı. Yolunuz düşerse Edirne'ye okuyun Fatiha'yı. 7. Derken şanlı sultanımız Fatih gelir tahtına. Her ne kadar 2. Mehmet'se de Fatih Sultan diye anarız devletluyu. 6-7 dili eksiksiz bilir idi. Karadan Haliç'e yüzdürüp gemileri, dünyada olmayacak bir iş başarıp şaşkına çevirdi tüm bilginleri. Bizans'a son verdi hünkârımız, hemen cami yapıverdi Ayasofya'yı. Karadeniz'de Rum İmparatorluğunu, Midilli'yi, Bosna'yı, Hersek'i unutur muyuz hiç? Nasıl fatih olmasın ki sultanımız? Sırp kralı Brankoviç'in güzel kızı, Prenses Mara Despino'dur annesi. Kundak'taki kardeşi Ahmet'i kolayca boğdurup, saltanat gereği 2 imparatorluk, 4 krallık, 11 prenslik ve dükalık olmak üzere 17 devleti sildi tarihten. Osmanlı toprağını genişletti Fatihimiz. Sonra bir Rum dilberine gönlünü kaptırıp, kıble hakkı avni baş eğmez, namaza göz yumaz, kaşların mihrabına secde kılam yeter bana, diye dizeler döktürdü şair padişahımız. Oğlu Cem Sultan da nice gazeller yazdı. Babası öldükten sonra çok heves etmişti padişahlığa. Ama hep yenildi zavallıcık. Ha babam de babam kaçtı. Papaya teslim oldu sonunda. Yeni bir fetih yolundayken sultanımız fırsat bilip hastalığını Doktor Yakup Paşa, ki Venedikli Yahudi dönmesi asıl adı Yakup Maestro idi, oğlunun adamlarından birine padişaha şerbet verdirip zehirli canından ettiler Fatihimizi. 8. 2. Beyazıt geldiğinde tahta, kardeşi Cem'le çok savaştı sultanımız. Sonra tutsak ettirip yabancılara zehirletiverdi zavallıcığı. Ne acı yaşamı vardır Cem'in bilir misiniz? Küffar beldelerinde naçar, çekmedi ağabeysinden çektiği kadar. Oğlu Oğuz Hanlı da boğdurur Beyazıt'ımız. Sonunda kendi oğluyla da çarpışıp yenilir izzetli sultanımız. Ve daha postalanmadan sürgüne Selim senaryoyu düzenler. Yıl 1512. Baba Beyazıt gitti gider. Soyumuz şairdir evelallah. Şair geldik, şair gideriz. Bakın ne söylemiş devri saltanatında. Vasla iş eylemiş rakibim. Hicr ile hamdülillah bizde de zevku safa eksik değil. 9. Anlı ve şanlı Yavuz Sultan Selim gelir tahta. Önce 5 yeğeninde bir güzel boğdurdu hiddetli sultan. Ağabeyi Korkut'u da Antalya dağlarında tavuk gibi boğazlattı. Derken ağabeyi Ahmet'i de boğma makinasıydı mübarek. Yeğeni Kasım'ı da Mısır'da boğdurdu vallahi. Anlı akıtmalı, ayakları sekili, kara duman üstünde gür bıyıklarıyla rüzgar gibi uçardı Yavuz'umuz. Mısır seferindeyken alev alev yanan Sina çölünde zorlandı ne de olsa başındaki sarık ile. Piyade askerlerinin ne çektiğini ise kimse düşünmedi, bilemedi ve yazmadı şimdiye dek nedense. Sonunda elde etti Peygamber Efendimizin sancağı şerifini, yıl 1516. İlan etti halifeliğini, Tanrı yolunda cihat ile geçti ömrü büyük hanın. Bir eşi yoktu yazdığı Farsça divanın, Yaman savaşçıydı doğrusu. Çaldıran, Mercidabık, Yemen, Suriye, Mısır... ve Kuzeyini Afrika'nın Osmanlı sınırına katan Şevket Meap, halkın ne çektiğini bir düşünebilseydi, belki dünyamız başka türlü olurdu. Bunca azamet, bunca debdebeden sonra. Değişen ne oldu? Yavuzumuz, sultanımız, efendimiz, işte halimiz. Sonunda sırtında çıkan bir çıbana yenik düştü Yavuzumuz. Tanrı böyle istemişse ne denir? Gönlümüz savaş alanında şehit olsun isterdi halifemiz. Saraydan hıçkırıklar yükseldi öldüğünde. Bir cariye bileklerini kesti. Haşmetli şair sayılırdı döneminde. Beni bir gözleri ahuya zebun etti felek, demişse de halkın mutluluğu için yazmamıştı bir dize. Ama halk şairleri de vardı. İşte bir yanık türkü o dönemde. Ben bir gaziydim Arabistan'da. Şimdi esir oldum kafir elinde. Bilmem hayal midir, düş müdür? Uyan Sultan Selim, bağrın taş mıdır? 10. Halk içinde bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi, diyerek oturdu tahtına Kanuni. Muhteşem Süleyman diye de anılır Saadetlum. Rodos'u aldıktan sonra büyük amcası vardı ya hani, anımsarsınız, Cem'in oğlu Murat ile Murat'ın oğlunu da boğdurup İran seferine çıktığında, çadırında dinlenirken sultanımız, oğlu Şehzade Mustafa'nın üzerine de 7 dilsiz cellat salıp koyun gibi boğazlatırken çadırından seyir eyledi Kanunimiz. Ne düşünürdü kim bilir böğürürken delikanlı. Ey benim adaletlum, kim kurtulmuş ki pençenden? İran'a kaçan oğlu Beyazıt'tı ve onun oğullarıyla birlikte, yani torunlarıyla bütün yalvarmalara karşın yine de boğdurdu Sultan Süleyman. 1566 tarihinde Macaristan üzerine yürüdüğünde hastalanıp göçtü fani dünyadan. 46 yıl hükümdarlıktan sonra Sultan Süleyman'a da kalmadı dünya. Varalım Süleymaniye Cami avlusunda, okuyalım bir Fatiha. 11. Sarı Selim geldi tahta, Selim'in ikincisi. Sarhoş Selim de denirdi Harabatlı'ya. Allah'ın ismini ve dini yüceltmek için savaştığını söylerdi Devletlum. Ve ilmi de baş tacı ettiğini. Sormalıydık ulemaya. Bilimin neresinde yazılıdır dersiniz din için savaşmanın uygun olduğu? Koca Mimar Sinan'a Edirne'de yaptırdığı Selimiye Camii büyük anıt. Sinan adına kardeşleri öldürüldüğü için rakipsizdi Devletlumuz. Aşıkı sadıkta dil birdir, olamaz yar iki. Hiçbir taht üzre mümkün mü ki ola hünkâr iki? İçki kadın dururken gidemezdi savaşa. Ordunun başında işleri akıllı bir sadrazama yaptırıp sabahlara dek eğlenerekten öyle bir safa sürdü ki halvetlu dostlar başına. Ne baba, ne kardeş, ne oğul kanına girdi. Yeğen bile öldürtmedi doğrusu. Padişah macunu yiyip habire kafa çekip sarmaş dolaş oldu cariyelerle. Özel hareminde her akşam fingirdeşirdi dilberler. Acaba kiminle yatacak diye. Slav tutsaklarından saraya alınmıştı annesi. Hürrem Sultan dedikleri. Yine sarhoş olduğu bir gün sarayın hamamında safa sürerken ve bakmaz iken yaşına ayağı kayıp düştü hazret boylu boyunca göbek taşına. 12. Sarhoş Selim'in ardından tahta çıkınca 3. Murat savaşa katılmadı babası gibi. Ne halkının derdine kulak astı ne kargaşalığa. Tahta çıktığı ilk gün kardeşlerini boğdurmakla başladı işe. Mustafa, Süleyman, Cihangir, Mehmet, Abdullah, öbür dünyaya postalandı beşi de. Her ne kadar saralı bir hasta idiyse de sayısız cariyeden ve hasekiden 120 çocuk getirip dünyaya çalışkanlığını kanıtladı sultanımız. 40 gün 40 gece sünnet düğün yapıp oğluna gösterdi padişahlığın ne demek olduğunu halka. Saray mutfaklarında binden fazla adam çalıştı. Rüşvet ve işret içindeyken İstanbul zevku safhasını sürdü çok şükür. Hep şiir yazardı sultanlarımız. Hiç şiir yazmaz olur mu muradımız? Cemalin gülşenin ede ta nara bülbüller. Yakalar çak eder güller girerler raksa sümbüller. Benim de şöyle söyleyesim geliyor şimdi. Gün doğmak üzere kirli bacaların ardından lahmacun kokusu yayılmış sokaklara. Hani o gül bahçeleri, o eski sevdalar nerede? Şimdi bülbüller ötüyor boklu derede. Biz de şairiz apadişahım. Hep savaşmak düşüyordu halda. Osmanoğlu sahip oldu en geniş topraklara. Afrika'da Tunus, Avrupa'da Polonya, İran ve Azerbaycan, Asya'da 20 milyon kilometre kare topraklarda anlı şanlı bir imparatorluk sonunda Venedikli karısı Bafo ile Yahudi asıllı annesi Rachel yani Nurbanu Sultan kapışınca sarayda çalkalandı taht erkanı, saray nöbetleri arttı devletlimizin. Sonunda öldü kurtuldu şükür 1595 yılında son uykusuna yatırıldı Hazret Ayasofya Camii avlusunda. 13. Gelen gideni aratır demişler. 3. Mehmet de arattı Murat'ı. Venedikli Bafo'dan doğma Mehmet daha çıkar çıkmaz tahtına 19 kardeşini de öldürttü sultanımız. Maşallahı vardı doğrusu. Mezbahaya döndü Topkapı Sarayı. Babasından gebe kalmış 17 cariyeyi de saray burnundan denize attırınca bir derin soluk aldı ama hızını alamadı bir türlü. Bir de büyük oğlu Şehzade Mahmut'u annesiyle birlikte boğdurup temize havale etti. İşi de bitmiş oldu İzzetlu'nun. 8 yıllık saltanatından sonra genç yaşında göçüp gitti. Bilmeyiz kemikleri sızlar mı şimdi Ayasofya avlusunda. 14. Geldi tahta 1. Ahmet'imiz. Ne yazar yaşı 14 de olsa bir kez sultanlık yazılmıştı alnına. Kendinden daha küçük kardeşini öldürtmek istediyse de engel olundu Hazret'e. Sonra yatırıp bir güzel sünnet ettiler. Pipisi sızladı padişahın, sıktı dişini. Vezir-i Azam fısıldamıştı kulağına. Sık dişini, amcalar bilir işini. Demir kafesli odasında tutsaktı şehzademiz. Zavallı göremedi sünnet düğününü. Anadolu'da ayaklanmalar olduğunda kuyucu Murat temizleyiverdi kökünü başkaldıranların. Soluk aldı 1. Ahmet'imiz. Mevlana'ya aşıktı Hazret. İlahiler ve gazeller döktürdü onun için. Ve bir gün geldi ki delikanlı çağında göçüp gitti padişahımız 14 yıllık saltanatı sonunda.